أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Akrabalarımızda ve hısımlarımızda ilgi, ilişki ve münasebetlerimizi Peygamberimiz Aleyhisselam ve onun akrabaları ile hısımlarını örnek almaya çalıştığımız ve bu örneklerle hısım ve akraba ile ilişkilerimizi yeniden düzenleme gayretine girdiğimiz yeni bir Gül Sohbetleri programıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum efendim. Hatırlayacağınız üzere Hazreti Ayşe annemizi sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar Ayşe annemizin 16 bölümünü efendim sizlerle paylaştık. 17. bölümüyle kaldığımız yerden yine hayırlara vesile olması dileğiyle, duasıyla devam edelim inşallah. Efendim Hazreti Ayşe annemizin hayatı içerisinde yani o kadar çok şey var ki öğrenebileceğimiz, alabileceğimiz, örnek alabileceğimiz. Yani bir yandan eş olarak efendim Peygamber Aleyhisselam'a karşı davranışları, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın eşine karşı davranışları, bir yandan toplum içerisindeki davranışları, hareketleri, tarzı, konuşmaları, tutumu, durumu ama aynı zamanda daha önce birkaç örnek verdiğimiz gibi hakkında ayeti kerimelerin nazil olduğu bazı olaylar karşısında Ayşe annemizin tavrı. Efendim yine öyle güzel bir konuyla beraberiz sizlerle. Ayşe annemiz birçok şeye, birçok güzel şeye imza attığı gibi çok güzel şeylerde vesile olmuştur efendim. Bunlardan bir tanesi de teyemmüm ile ilgilidir. Ben direkt olarak yani teyemmüm ayetinin nazil olmasına Ayşe annemiz vesile olmuştur cümlesini kullanmak yerine Allah-u Teala dilediğini dilediği zaman nazil eder, emreder. Dolayısıyla biz hadiseleri anlama yolunda, yönünde sahabiye bakarak, olaylara bakarak, efendim olaylardan ayetlere gitmek yerine ayetlerden olaylara gitmek durumundayız. Eğer olaylardan ayetlere gidersek, olayların etkisiyle Allah'ın bize kastettiği şeyi anlamakta farklı yorumlara girer, Allah muhafaza sıkıntıya düşeriz. Dolayısıyla yani ayetten merkeze ayeti almalı, Kur'an'ı almalı ve ona göre olayları Kur'an ışığı altında, Kur'an nuru altında, Kur'an projektörü altında onun aydınlattığı şekilde olayları görmemiz lazım. İşte teyemmüm olayı da bunlardan biri. Buyurun beraber görelim bakalım zamanımıza sığdığı kadarla ifade edebildiğimiz kadarıyla. Efendim daha önce ifade ettiğimiz gibi Ayşe annemizin rivayetidir. Daha önce bunu söylemiştik. Ayşe annemiz eşittir Kur'an ama aynı zamanda sünnet. Sık sık da buna vurgu yapıyorum. 2210 hadis rivayet ederek. İşte onlardan biri Ayşe annemiz diyor ki Resulullah Aleyhisselam sefere çıktığı zaman hanımları arasında Kur'an çeker. Bazen biri bazen iki kişiyi beraberinde duruma göre götürürdü. İşte yine bir sefer esnası bu. Bu sefer hakkında farklı rivayetler var. Mureysi gazvesi deniyor. Mekke fethi deniyor. Zatürrika gazvesi deniyor. Allahu alem. Yani muhtemelen bu hadiselerde, bu seferler esnasında benzeri hadise belki yaşanmıştır ama ayeti kerimenin nazil olmasıyla ilgili biraz sonra bir takvimlendireceğiz. O zaman çok daha doğru anlaşılacağını zannediyorum. Efendim, sefer esnasında çok hadiseler yaşanmıştır. Müslüman evinde nasıl hareket edeceğini Kur'an nasıl belirliyorsa, seferde de nasıl hareket edeceğini yine Kur'an belirliyor. Dedik ya, eksende Kur'an-ı Kerim olacak. Merkezde o olacak. Hani hatırlayın, ifk olayı konusunda Hazreti Ayşe annemizin masumluğunu belirten ayetlerin gelmesi gibi. Aynı şekilde teyemmüm ayetinin gelmesi de Hazreti Ayşe annemizle ilgili bir olay içinde olduğunu görüyoruz. Bu ayetin nüzulüne vesile olan olay yine Hazreti Ayşe annemizin de katıldığı bir sefer esnasında efendim meydana geliyor. Bu olayda ilginçtir. Ayşe annemizin birkaç böyle kolye hadisesi var. Başlangıçtan sıkıntı gibi görünse sonrası çok büyük bir ferahlama geliyor. Yine burada bir kolye kaybetme sahnesi var ve arkasından da çok güzel gelişmeler var. Bu aynı zamanda kıymetli veya kıymetsiz bir şeyi kaybettiğimizde kendimiz veya eşimiz veya çocuğumuz, aynı zamanda bir olumsuzluğa sebep olduğunda kendimiz, eşimiz veya çocuğumuz, böyle olaylar karşısında nasıl bir tavır takınacağımızın en güzel örneğidir. İki ayeti kerime örneğiyle. Bunu da bizzat Ayşe annemizin rivayet ettiği hadisten yola çıkarak sizlerle paylaşacağım. Diyor ki annemiz, Resulullah Aleyhisselam'ın katıldığı seferlerin birinde beraberce yola çıktık. Yani kendisi Müreysi gazvesi demiyor, Mekke fethi demiyor, Zatürre gazvesi demiyor. Öyleyse böyle isim verilmediği zaman bu seferin kendisinden ziyade o esnada meydana gelen olayın önemini vurgulama açısından öne çıkıyor. Belli bir noktaya varmıştık diyor. Yani Beyda ya da Zatül Cüceyş diye bir yer. Yeri de geçelim. Ordu mola verdi. Efendim gece tabi sabaha doğru artık epey dinlendiler. Efendim ordu hareket edecek. Orada su yok diyor annemiz. Hareket edecek. Ancak bu arada kolyemin kaybolduğunu gördüm diyor. Kolyemin kaybolduğunu gördüm. Ve onu aramaya çalıştım. Aradım diyor, arayabildiğim kadar bulamadım diyor. Resulullah Aleyhisselam'la diyor yardımcı oldu. O da aradı, bulamadı. Dolayısıyla sahabiler de diyor yardımcı oldular ve benim kolyemi aramaya başladılar. Ancak bulunduğumuz yerde su yoktu ve sabah namazı vakti girmişti. Dolayısıyla ashabın bakışları biraz değişti diyor. Yani namazı geçirteceksin, senin yüzünden namazı geçireceğiz, ne yapacağız diye endişeleri gördüm. O kadar ki diyor, onca olgunluğuna rağmen babam dahi diyor, babam Ebu Bekir radıyallahu anh, o bile diyor efendim yanıma geldi. Bana diyor biraz kızarak dedi ki, sen ne yaptığının farkında mısın? Efendim, bak insanları sıkıntıya soktun dedi. Ancak öğrendim ki birileri babamın yanına gelmişler. Önce ona şikayette bulunmuşlar. Ey Ebu Bekir, Ayşe'nin ettiğini gördün mü? Resulullah Aleyhisselam'ı ve bizi alıkoydu. Su başında değiliz. Yanımızda su yok. Şimdi ne yapacağız? Böyle demişler. Babam da haklı olarak onlara cevap verememiş. Biraz da kızmış, bana girmiş. Bana bozuk atıyor. Efendim yaptığını beğendim diyor. Ey kızım diyor. Bana kızmaya diyor başladı. Şimdi efendim lütfen dikkat edin. Aleyhisselam'ın ailesiyle beraberliğinin ailemize yansıyan boyutunun bir fotoğrafı var. Arada kaybolmasını istiyorum. Babam diyor Ebu Bekir yanıma gelip bana böyle bozuk atarken diyor çok sessiz hareket ediyordu ve eliyle daha ziyade diyor böyle çıkış yapıyordu bana. Çünkü Resulullah Aleyhisselam'ın mübarek başı benim dizimin, bacağımın üzerindeydi. Ve aleyhisselam o şekilde uyuyordu. Evet. Aleyhisselam yani hayatının tamamında ailelerine sürekli yakındır. Onlarla beraberdir. Bu sefer esnasında da dinlenme esnasında yine başını, mübarek başını Ayşe annemizin dizine koyup uzandığını, uyuduğunu görüyoruz burada. Ve o pozisyonda bile demek ki öyle bir yakınlık söz konusu. Hazreti Bekir içeri girer. Onların bulunduğu çadıra. Tabii Ayşe annemize müsaade alarak, yani öyle çala kalem diye dalınmaz. Hepten ezberci olmayalım. Resulullah Aleyhisselam'ın tüm hareketleri bizim için en güzel örnek olduğuna göre ve yine Kur'an-ı Kerim onu bize üsve-i hasene diye tanıttığına göre, Ayşe annemiz de onun eğitiminden geçtiğine göre efendim müsaade isteyerek yanına giriyor tabii ki, ama kızıyor buna sebep oldun diye. Hafifçe bana diyor, böyle dürterek diyor, vurur gibi yaparak, ne yaptın diyor, bak gördün mü işte diyor, bak sebep oldun bu kadar insana, su başında değiliz. Efendim namaz vakti geldi geçecek, abdestimiz yok, ne yapacağız ne edeceğiz diye efendim bana diyor böyle el hareketiyle diyor sıkıntı verme başladı, beni azarladı. Hatta diyor eliyle hafifte böğrüme vurdu diyor Ayşe annemiz. Sonuçta babası. Annemiz yine diyor ki Resulullah Aleyhisselam'ın mübarek başı benim dizimin üzerinde olduğundan ve o da o şekilde uyuyor olduğundan o rahatsız olmasın diye ben kıpırdamadım bile. Ancak ne yapacağız, ne diyeceğiz derken, bu arada Aleyhisselam da kalkacak tabii. Arayacaklar, bulamamışlar. Tekrar aranacak, bulamayacaklar. Ve neredeyse artık zaman, vakit, yani güneş doğacak. Böyle bir anda diyor, Aleyhisselam'a vahiy hali diyor geldi. Ve ona diyor vahiy hali gelince, biz hem ümide hem korkuya kapılırdık diyor Ayşe annemiz. Ümide kapılırdık, Rabbimiz bize yine güzel şeyler indirecek. Korkuya kapılırdık, Rabbimiz bizim yaptıklarımızdan dolayı bize yani öfkesiyle bir şeyler buyuracak diye korkardık diyor. Aleyhisselam'dan diyor vay hali sıyrıldı ve önce bana baktı diyor. Onun o bakışıyla benim ayaklarım yerden kesildi diyor. Öyle güzel bakıyor, öyle nurlu bakıyor, öyle tatlı bakıyor. Yüzünde, mübarek gözlerinde böyle müjdeler var, müjdeler. Ey Ayşe diyor Aleyhisselam, seni müjdelerim diyor. Seni müjdelerim diyor. Ve efendim Teyemmüm ayeti diye bilinen ayeti kerimeyi okuyor. Bu teyemmümle ilgili efendim iki ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Biri sade teyemmümdür. Nisa suresinin 43. ayeti kerimesi. Yani olaylar bir şeyler var da teyemmüm orada geçiyor. Nisa 43'ün geldiği rivayeti var. Diğer ayeti kerimede öncesi abdest, sonrası teyemmümdür efendim. O da Maide suresinin 6. ayeti kerimedir. Ben tefsir kitaplarında her iki ayeti de bu olay anlatıldığı yerde gördüğümden ikisi de birbirine zaten benziyor. Ayetlerin tamamını değil de sadece teyemmümle ilgili olan bölümü sizlerle paylaşacağım. Ama önce olayı bitirelim izninizle. Ayet-i kerime diyor nazil oldu. Yani Allah-u Teala su olmadığı yerde ne yapılması gerektiğini bize diyor buyurdu. Biz de Allah'ın buyruğunu yerine getirdik. Namazlarımızı kıldık diyor. Önce babama söylenmişlerdi. Babam da gelip bana kızmıştı. Halk da bana biraz kırgınca bakıyorlardı. Ama ayet-i kerime nazil olunca etrafımı sardılar. Birçok sahabe öne çıktı. Dediler ki ey Ebu Bekir ailesi. Ey Ebu Bekir ailesi. Sizin vesilenizde bize gelen rahmetin ilki bu değil. sizin vesilenizle bize gelen rahmetin ilki bu değil. Yani sizler sayesinde çok güzel şeylere vesile olunduğu şeklinde ifade ediyorlar. Abdest teyemmüm alındı, namazlar kılındı. Efendim, neticede hareket başlayacak. Ayetleri sonra biraz paylaşacağım ben sizle. Hareket için diyor hazırlandığımızda, devemi diyor kaldırdığımda, devem kolyenin üstüne yatmış olduğunu diyor gördüm. Yani nasıl düşürmüşsem diyor kolyeyi, deve de üzerine yatmış. Dolayısıyla ne kadar arandıysa kolye bulunamadı. Deve kalkınca onun altında olduğunu gördüm diyor kolyeyi. Şimdi efendim, Hazreti Ayşe annemizin kendi dilinden öğrendiğimiz bu hadise Müslümanların dini pratiklerini yerine getirirken onlara sunulan çok önemli bir kolaylık olarak Müslümanların hayatındaki yerini almıştır. Teyemmüm ayetinin Hazreti Ayşe annemizin insani ve kadınlığa has bir tavrının kolyesini kaybetmek ve aramak için ordunun bir yerde namaz vakitlerini geçirecek kadar neredeyse kalmaları neticesinde gelmiş olması onun şahsiyeti adına kaydedilebilecek çok önemli bir fazilettir efendim. Hazreti Ayşe annemizin inişine vesile olduğu sembolik abdest denilen teyemmüm sadece Müslüman ümmete has bir kolaylıktır. Resulullah Aleyhisselam yalnız kendisine verilen 5 şeyden biri olarak yeryüzünün kendisine ve ümmetine temiz kılındığını bildirmiştir ve bu husus Hazreti Ayşe'nin vesilesiyle nazil olmuştur. Evet. Efendim, Hazreti Ayşe annemiz sefer esnasında kolyesini kaybetmişti. Hocam bunu dinlemiştik, bir daha niye söylüyorsunuz? Buyurun, niye şimdi daha anlaşılacak? Resulullah Aleyhisselam ile beraber aramışlardı. Bulamayınca sahabe-i kiram da aramıştı. Şimdi burada Resulullah Aleyhisselam'ın ne biçim bir kadınsın sen ya, kolyeni bile sahip çıkmadın gibi kırıcı ve rencide edici sözler söylemediğini görürüz. Eş olarak. Lütfen dikkat buyurun. Ne biçim kadınsın sen ya? Kolyeni bile sahip çıkmadın gibi kırıcı ve rencide edici sözler söylemediğini görüyoruz Aleyhisselam'ın. Hık mık etmeden sevgili annemizle beraber kolyeyi aradığını görüyoruz. Öyle ki kolyeyi bulmadan oradan ayrılmak bile istemiyor Aleyhisselam. Sevgili annemizin o kolyeye çok değer verdiğini bildiği için sevdiğinin değer verdiğine o da değer veriyordu. Şimdi bazen kırarız, bazen kaybederiz bir şey. Erkek olalım, hanım olalım, çocuk olalım. Ne yapıyoruz? Birbirimizi nasıl kırıyoruz değil mi efendim? Ya birbirimizi kırıyoruz. Yalnız burada şu yanlışı yapmayalım. Genelde bu hata fazla yapılıyor. Zaman zaman ben de yaptığım zannediyorum. Böyle hatalar yapıyoruz çünkü. Resulullah Aleyhisselam'ın o kadar nazik, o kadar narin, o kadar ince hareketi, hayatı var ki efendim ister istemez bizi böyle bir hataya düşürüyor. Yani Resulullah Aleyhisselam bağırmadı, çağırmadı, kızmadı, incitmedi ifadelerini kullanırken tek taraflı hata yapıyoruz. Yani evet Aleyhisselam, bakın burada da aynı şekilde, yani kolyene niye sahip çıkmıyorsun ya, senin yüzünden bak buradan böyle oyalandık gibi sözlerin söylemediğini görüyoruz. Ama burada bir şey daha var, onu atlamayacağız. Ayşe annemiz böyle bir şeye sebep olduğu için çok mahcup oluyor zaten. Üzülüyor, özürler beyan ediyor. Bu tarafı atlamayacağız. Canım ne yapayım, düşmüş kaybolmuş, benim elimde mi gibi umursamaz tavırla durmuyor. Anlayış bekliyorsak anlayışlı olacağız. Mahcup oluyor. Önce söylemiyor Aleyhisselam'a. Yani kendisi bulmaya çalışıyor. Bulamayınca ona intikal ediyor mesele. Şimdi Aleyhisselam'ın inceliği, anlayışı, kibarlığına amenna. Zaten Kur'an buna şahit. Ama diğer taraftan annemizin de efendim yani yanlışını kabullenişi, mahcup oluşu, üzülüşü var. Allah'a sığınışı var ya Ayşe annemiz. Ya Rabbi diyecek. Ben Resulullah'a sebep oldum. Ben ashabına sebep oldum. Namazda sıkıntıya düşecek. Benim kolye yüzünden ya Rabbi diye. Aleyhisselam boş verin kolyeyi. Hadi yürüyün dememiş yani orada. Bu çok hassas. Bir alt tarafı kolye. Kıymeti dinleyenlerim. Yani iyi anlayalım hadiseyi. Yani sanmayın ben de çok iyi anladım. Ama naklediyorum. Anlamaya çalışıyorum. Ve dolayısıyla anlayarak anlayışlı olmak zorundayız bir yerde. Artık bunu şiar haline getirmek durumundayız. Boş verin şimdi kolyeyi. Hadi gidelim. Demiyor aleyhisselam. Annemiz de ey Allah'ın Resulü ne olur kolyeyi bulmadan gitmeyelim diye nazlanmıyor, şımarmıyor o da. Mahcup ezik arıyor, illa bulması gerekiyor. Burada şu da akla gelebilir. Kolyenin kıymeti ne kadardı acaba? Nasıl bir kolyeydi? Çok mu pahalıydı? Bazı rivayetlerde Ayşe annemiz yine daha önce ifk olayında olduğu gibi efendim ablası Hazreti Esma'dan ödünç aldığı rivayeti de var. Ancak kıymeti hakkında pek fazla malumatımız yok. Ben öyle zannediyorum. Allahu alem yalnız. Resulullah Aleyhisselam burada yaptığı o madeni bir kıymetten ziyade eşinin bir şey kaybetmesi sebebiyle eşe verdiği değerdir. Kolyeye değil. Çünkü eşin kendisi değerlidir. Bu öyle bir eştir ki teneke paçasını taksa üzerine değer kazanıyor. Bu öyle bir annedir. Dolayısıyla kaybolan eşyadan ziyade kaybedenin hüznünü paylaşmak gibi bir yaklaşıma girersek zannediyorum aile boyutunu belki biraz daha anlamaya başlamış oluruz gibi geliyor bana. Çünkü burada annemiz bir yandan mahcup ısrarla arıyor. Efendim ay çok kıymetliydi, çok pahalıydı filan taştandı falan gümüştendi şöyle pırlantaydı gibi ifadeler yok. Kaybettiği şeyi arıyor. Annemiz bulamayınca Resulullah yardımcı oluyor. Bulunamayınca ashab-ı kiram da yardımcı oluyorlar. Ancak namaz sıkışınca hiçbir şey namazın önüne geçemez. İşte bu geliyor burada. Allah Teala bir yandan aleyhisselamın eşine verdiği değeri ümmete ayetiyle bildirecek. İşte Kur'an yine merkezdedir. Diğer yandan namazın şakası yok. Bunu göreceğiz. Hiçbir şey namazın terkine, gecikmesine sebep değildir. Öyle ki kolyeyi bulunamayınca Allah Celle Celaluhu adeta annemizin imdadına yetişircesine teyemmüm ayetini indirerek efendim o insanları o sıkıntıdan kurtarmış oluyor. Gerçekten üzerinde durulması gereken önemli bir husustur bu. Yani çok şeye burada vurgu var. Genelde bunu okumuş geçmişsinizdir çok. Hep öyle yapıyoruz zaten. Yüzeysel okuyup geçiyoruz. Zannediyorum büyük bir çoğunluğunuz bu olayı ilk kez benden duymuyorsunuz. Defalarca dinlemişsinizdir, okumuşsunuzdur, belki anlatmışsınızdır, yazmışsınızdır. Herkesin aklında aslında bu hadise. Ama olaya biraz da bu boyuttan bakarsak, aile boyutuyla bakarsak, eşler arasında o güzel ilişki boyutuyla bakarsak, efendim farklı şeyleri göreceğiz ve hayatımıza geçirmeye çalışacağız. Evet, eşimizi kırmayacağız diye, çocuğumuzu kırmayacağız diye, dostlarımızı kırmayacağız diye Allah'a asi olmayacağız. Allah'a asi olmayacağız diye de yakınlarımızı kırmayacağız. İşte o dengeyi sağlayacağız. Allah'ın da yardımı işte o noktada geliyor kullarına. Ama gördüğünüz gibi efendim hadise de direkt ilahi müdahale gelecek ve teyemmüm ayeti nazil olarak o annemizin, o şefkat ve sevgi dolu annemizin efendim sıkıntısını bizzat Allah Teala giderecek. Aynı zamanda namaza vurgu bu şekilde yapılmış olacak efendim. Ne yandan bakılırsa bakılsın bu hadiseye günümüze taşıdığımızda insan şöyle bir düşünüyor, böyle benzeri bir şeyle biz karşı karşıya kalsak ne yapardık diye, ne kadar taşkınlık yapardık diye. Bütün mesele Kur'an eksenli bir hayat yaşamaktır. Kur'an eksenli yaşanmayan hayat Müslüman hayatı değildir efendim. Evet efendim, Ayşe annemiz ve teyemmüm konusunu efendim aile muhabbeti çerçevesinde Kur'an eksenini işliyorduk. Ayşe annemizin yaşadığı bir hadise teyemmüm ayetinin nazil olmasına vesile oldu efendim. Şimdi dedim ya, iki ayeti kerimeyi görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Nisa suresinin 43. ayeti kerimesi ile Maide suresinin 6. ayeti kerimesi. Efendim bu ayeti kerimelerde Allah-u Teala bize hadisenin yani nerede ne yapmamız gerektiği noktasında çok net bilgiler verir. Önce meşhur olması itibariyle Maide suresinin 6. ayetini sizlerle paylaşayım. Ayet-i kerimede önce abdest esasları anlatılır ayetin 1. bölümünde. Ondan sonra efendim ve der işte anlatır abdestlik abdest alma ihtiyacından sonra ayetin tamamına girmiyorum ve bu hallerde su bulamamışsanız temiz toprakla teyemmüm edin de yüzünüzü ve dirseklere kadar ellerinizi onunla meshedin. Allah size herhangi bir güçlü çıkarmak istemez. Fakat sizi tertemiz kılmak ve size ihsan ettiği nimetini tamamlamak ister. Umulur ki şükredersiniz. Bu Maide suresinin 6. ayet-i kerimenin son kısmıydı. Diğer ayet-i kerimeye bakalım. O da efendim Nisa suresinin 43. ayet-i kerimesi. Burada abdest olayından ziyade efendim namaz kılmak için abdest almanız gerektiğinde ben öyle özetliyorum 1. bölümün ayetin ve su bulamazsanız. Şimdi bakıyoruz. Ne diyor? Bu durumlarda su bulamazsanız o zaman temiz bir toprakla teyemmüm edin. Yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz ki Allah çok affedici ve çok bağışlayıcıdır. Bu ayeti kerimede Nisa suresinin 43. ayet-i kerimenin son kısmı. Şimdi ben ilmihal dersi yapmadığım için teyemmüm tarifini yapmıyorum. Onu zaten biliyoruz. Her birimiz birer Müslüman olarak. Ama abdest alması veya gusletmesi gereken bir Müslüman su bulamadığı takdirde toprak veya yeryüzü cinsinden bir şeyle teyemmüm eder. Hükmünü söyleyeyim. Teyemmüm hem abdest hem de gusül yerine geçer. Ayrıca suyu kullanmaya engel olan hastalık, korku ve benzeri şeyler varsa yine teyemmüm edilir diye özet vermiş oluyorum. Elbette ki hadise bu kadar değildir. Şimdi efendim, gerçekten donuklaşan, robotlaşan aile hayatımıza yansıması gereken çok güzel bir hadisedir bu. Ayşe annemiz kolyesini kaybedecek, arkasından bazı sıkıntılar yaşanacak, sonra ilahi rahmet yetişecek. Şimdi ısrarla vurguladığım bir şeyi tekraren vurgulamak istiyorum. Resulullah Aleyhisselam'ın örnekliğini anlamaya, anlatmaya çalışırken böyle bir hata yapmayalım diye hem şahsım adına hem sizler adına ısrarla vurgulamak istiyorum. Aleyhisselam Ayşe annemize kızmadı. Ha, babasının kızdığını görüyorsunuz. Baba kızına kızabiliyor. Ancak babasının kızmasının sebebi de işte senin kızın yüzünden namazı geçireceğiz gibi bir takım sözler. Namaz önemli çünkü. Ondan rahatsız olduğundan ve Aleyhisselam'ın da böyle kızmayan bu anlamda biri olduğunu bildiğinden Ayşe annemize biraz sitem etti. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Bu olacak şey, amenna. Ancak böyle bazen çok basit gibi gelen ufak tefek yanlışlarda bazen çok kıymetli şeyleri kaybettiğimizde neleri yaşadığımızı bir düşünelim bakalım. Ben bu konuda bir arkadaşımın anlattığım bir şeyi sizlerle paylaşayım ve bu hadiseyi de onlara ithaf etmiş olayım. Aynı zamanda bir köyden bir köye diyor ziyarete gidiyorduk diyor. Yürüyerek gidiyorduk. Efendim hava güzeldi. Bir yerde ağacın dibinde oturduk. Biraz muhabbet ettik. Sonra kalktık diyor işte tekrar yola koyulduk. Biraz gidince şöyle 5-10 dakika filan hanım diyor işte bir kıymetli bir şeyi kaybetmiş. Yüzük Allahu alem yanlış söylemeyeyim. Ama kıymetli bir yüzük yalnız. Muhtemelen orada düşürmüş diye geri diyor döndüler diyor. Ancak yüzüğü kaybetmişim deyince diyor erkek ne biçim kadınsın işte affedersin salak mısın aptal mısın yüzüğün düşürmüşsün farkında mı değilsin böyle bir şey mi olur diye basıyor fırçayı adam. Efendim neyse öfkeyle konuşa bağıra kıza kızarak mola verdikleri ağacın altına gidiyorlar ara ara yüzüğü bulamıyorlar. Bu uzun süre bu işte sen öyle bir kadınsın bak yüzüğü bile kaybettin şu ettin bu ettin diye böyle bozuk attığını diyor. Ben diyor dinlemiştim görmüştüm çok üzülmüştüm diye bana bunu aktaran kişi efendim yine böyle bir sohbette ben teyemmüm ayetine vesile olan bu olayı nakledince efendim katkıda olsun diye böyle bir şey söylemiş idi o kardeşimiz. Şimdi efendim ben hanım olsun erkek olsun çocuk olsun bir şeyler kaybedelim demiyorum. Zaten hiçbir kimse ister hanım, ister erkek, ister çocuk kimse bir şeyi bile bile efendim kaybetmek istemez. Tamam tedbiri alacağız. Amin. Ama madem ki Kur'an-ı Kerim bize usve-i hasene diyor. Madem Peygamber aleyhisselam endeksi bir hayat istiyor bizden. Madem merkezde Kur'an olacak. Öyleyse böyle hadiselerde birbirimizi kırmayacağız. Kırıyorsak o zaman bu sohbetleri niye yapıyoruz? Bu kitapları niye yazılıyor? Bunların manası nedir? Allah Teala bize Resulullah örnek niye gösteriyor? Ha şimdi Resulullah kızmadı mı hiç? Kızdı. Bunları da göreceğiz. Tabii ki kızdı. Hem nasıl kızdı? Var örnekler. Hazreti Ayşe annemizin hayatında aslında yoktur efendim. O kadar çok örnek var ki. Öfkeyi de göreceğiz burada. Kızmayı da göreceğiz burada. Hoşgörüyü göreceğiz burada. Ama hepsi bir ölçüye göredir. Müslüman öfkesi de ölçülüdür, sevinci de ölçülüdür, kızması da ölçülüdür, efendim affetmesi, hoş görmesi de ölçülüdür. Burada Resulullah Aleyhisselam Ayşe annemize verdiği değerin resmini görürüz yani. Hani şimdi bugün hayatım senin canın sağ olsun, kaybolan kolye olsun diyen İnsanlar da var bugün ama diyelim böyle bir sahnede kolyeye kızmayan adam başka bir sahnede ağzına geleni saydığını görürsünüz. Ne bileyim yemeğin dibi yanmıştır, bir şey olmuştur, tuzu eksik veya fazla olmuştur. Konuşan bir sürü insan var. Oysa bu yemek yıllardan beri yapılıyor gayet de güzel yapılmıştır. Ama bir kez hata yapınca işte biz böyleyiz. İnsanlar böyledir. Burada Aleyhisselam bize aynı zamanda bu mesajı verir. Çünkü bu kadıncağız sürekli bir şey kaybetmiyor ki yani. O gün de kaybolmuş işte. Ama bir tarafında boş ver önemli değil demiyor. Onun değer verdiğine değer veriyor. Çok güzel. Yani istiyorum ki bir saat bunu konuşayım. Yani bir saat bunu paylaşayım. Kaybettiğimiz şeyin resmidir bu efendim. Kaybettiğimiz şeyin resmi. Biz aile saadeti nutuklarını atmayacağız insanlara. Resulullah Aleyhisselam'ı kullanmayacağız. Kur'an-ı Kerim'i, ayeti kerimeleri kullanmayacağız. Peygamberimizi, hadis-i şerifleri kullanmayacağız. Biz Kur'an'a göre yaşayacağız. Biz Kur'an ve sünnete göre yaşayacağız. Biz Resulullah Aleyhisselam'ı ve ashabını örnek alacağız. Dolayısıyla yapılan yanlışlardan da nasıl dönüldüğünü orada görmüş olacağız. Burada bir yanlışlıktan ziyade bir şekilde kopmuştur, düşmüştür. Artık bilmiyoruz nasıl kayboldu. Ama hep beraber hikayeyi gördük. Gerçekten oldukça düşündürücü bir sahne. Üstelik Ayşe annemiz vesilesiyle işte teyemmüm ayeti nazil olunca, halktan namazı böyle kılınca annemize Hazreti Bekir'e bakışlara değişti, teşekkür ettiler. İlgi çok fazla ilgi göstermeye başladılar. Efendim zaten değerliydi, daha çok değer verdiler. Aleyhisselam'a bir ashabına bakıyor, bir Ayşe annemize bakıyor. O da tebessüm ediyordu. Yetmez mi efendim? Yetmez mi? Evet. Resulullah Aleyhisselam her ne kadar ilk eşi Hazreti Hatice annemizi hiçbir zaman unutmasa da onu hayırla sürekli maiyat etse de Hazreti Ayşe annemize de apayrı bir değer veriyordu. Evet. Resulullah'ın en zor ve yalnız kaldığı zamanlarda kendisinin sırdaşı, sadık bir dostu ve aynı zamanda evlatlarının annesi olan Hazreti Hatice'ye ayrı bir değer vermesi aykırı bir durum değildir efendim. O vefa abidesiydi. Ancak Hazreti Ayşe annemiz Resulullah'ın yanında hem genç bir eş hem zeka ve dirayetiyle ön plana çıkan bir kişilik hem de ilme meraklı, cesur bir kadın olarak seçkin bir yere sahip. Hani denir ya herkesin yeri başkadır diye, kimse kimsenin yerini dolduramaz diye işte bunu görürüz. Resulullah Aleyhisselam Hazreti Ayşe annemizi çok severdi. Geçen derslerimizin birinde Hazreti Amr bin As'ın Resulullah Aleyhisselam'a sorduğu soruyu hatırlatayım sadece. Soruyu sorup cevap vereyim geçeyim. Çünkü gördük bu konuyu. Sormuştu Aleyhisselam'a en çok kimi seviyorsun diye. Aleyhisselam da Ayşe'yi sevdiğini söylemişti annemiz için. Evet. Dolayısıyla sevgi bu durumda idi. Üstelik bazı hadiseler var ki anlamak, anlatmak çok zor. Bundan sonra böyle bazı örnekler vereceğim şimdi. Çok da zorlanacağım. Zaten hemen anlaşıldı, böyle takılmaya başladım. Yani öyle bir hadiseyi anlatırken sanki çok iyi anlamışım da, sanki tümüyle kavramışım da size aktarıyormuşum gibi havasına bürünmek istemiyorum. Ben istiyorum ki bana, çünkü Resulullah'ın hayatı, sahabenin hayatı elbette Kur'an eksenli, sünnet eksenli bu hayat bana hep orijinal gelir. Efendim her seferinde farklı boyutunu, farklı bulduğunu görürüm. Efendim farklı bir mutluluğa bizi iter. İşte burada da çok ilginç bazı aile içerisindeki hayat var. Resulullah Aleyhisselam ile Hazreti Ayşe annemiz arasındaki karşılıklı sevgi, efendim, karşılıklı sevgi, iki taraflı bir samimiyete dayanıyordu. İki tarafı. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Hazreti Ayşe'ye sevgisi son derece kuvvetliydi. Bütün sahabe bunu biliyordu. Bundan dolayı Resulullah Aleyhisselam'a hediye getirecekleri ya da gönderecekleri zaman hanımlar arasında hangi hanımın yanında olduğuna bakarlar ve özellikle Ayşe annemizin yanındayken hediyeleri ona gönderirlerdi. Şimdi efendim ben tek tek işlemeye çalıştığım için önce Hazreti Hatice annemizi sizlerle paylaşmaya çalıştım uzun soluklu. Sonra Hazreti Sevda annemizi, şimdi Hazreti Ayşe annemizi paylaşıyorum. Diğer anneleri de tek tek inşallah anladığım kadarıyla paylaşmaya çalışacağım sizlerle, ama şunu söyleyelim. Aleyhisselam'ın evlilikleri var biliyorsunuz. Çok evliliği var. Ben hiçbir sohbetimde şundan dolayı çok evlendi gibi yorumlara girmedim. Girmeyeceğim. Çünkü niçin çok evlendi diye efendim bir sürü eser yazıldı, makale yazıldı, sohbet yapıldı. Bana bunlar biraz savunma olarak geliyor. Benim peygamberim bir şey yapmışsa doğru yapmıştır diye teslim olmak en güzel efendim. En rahatıdır. O yüzden Aleyhisselam'ın hanımları var. Diğer annelerimiz var. Bunlar 9 toplam annemiz var. Efendim abi, vefat edenler de var ama 9 tane annemizi görürüz beraber. Şimdi işte ister istemez bugün kuma dediğimiz, o günde kuma denir malum. Yani kocasının diğer eşi, yani bir hanım için söylüyorum. ne kadar aralarında bir problem olmasa iyi geçinseler de insanın fıtratından gelen bazı şeyler var. İster istemez bazen basit bir şey koskoca problem olabiliyor. Bazen koskoca bir şey de aşılabiliyor. İşte şu verdiğimiz örnek. Hazreti Ayşe annemiz yanındayken aleyhisselam, yani hediyeler, bazı ikramlar gelirdi. Bu şu anlama gelmesin. Aleyhisselama hediye gelirken, yani bu yemek hediyesi olur, süt hediyesi olur, bal hediyesi olur. Yani bir şey olur. Sonuçta hani biz konu komşuya göndeririz ya. O tarz bir şey düşünün. Hediye derken de böyle pahalı şey düşünmeyin. Efendim, ama sahabenin bir kısmı takip ederdi. Resulullah Aleyhisselam Ayşe annemiz yanındayken daha çok gönderirlerdi. Çünkü Resulullah Aleyhisselam'ın Ayşe annemizi olan ilgisini bilirlerdi. Yalnız karıştırmayalım. Resulullah Aleyhisselam hanımlar arasında adaletli davranmıştır. Ve bize bunu önermiştir. En güzel bir şekilde örnek olmuştur. Hepsine aynı fırsatları, imkanları sağlamıştır. Allah izin verirse bu anneleri bitirme noktasına gelince, ki ne kadar sürer bilmiyorum, tüm annelerimizi gördükten sonra efendim istiyorum birkaç derste Resulullah Aleyhisselam'ın evine, ev eşyasına, yani neler kullanırdı, nasıl geçinirdi, buraya ayırmak istiyorum. Çünkü maalesef sürekli yokluk, sürekli böyle sıkıntı şeklinde anlatılıyor maalesef. Oysa Aleyhisselam'ın öyle elbette sıkıntılı anları vardır, ancak çok rahat, çok bolluk anları da var. Onları da inşallah sizlerle zaman içerisinde paylaşmaya çalışacağız. Şimdi Ümmü Seleme annemize sıra gelince aynı sahneyi tekrarlayacağım, ama Ümmü Seleme annemiz diyor ki, insanlar diyor, yani akra sahabe-i kiram, o dönemin insanları, Ayşe'nin gününde hediyelerini Resulullah'a diyor sunarlardı. Resulullah nerede isem insanlara hediyelerini oraya getirmelerini emret dedim diyor. Ümmü Seleme annemiz diyor. Yani sadece Ayşe'nin yanındayken gelmesin hediyeler de, yani sen sıran neredeyse insanlara emret, madem hediyeyi bana gönderiyorsun, ben neredeyse oraya gönderin deyiver dedim Resulullah sana. Böyle onlara emret dedim diyor. Resulullah sana bana diyor cevap vermedi. İkinci kez diye bir daha diyor söyledim. Dedim ya Resulallah, hediyeler madem sana geliyor, illa Ayşe'nin yanında değil de sen neredeysen orada gelsin, ashabına emretsen dedim. Yine cevap diyor vermedi. İkinciye. Üçüncüye bir kez daha diyor söyledim, biraz daha ayrıntılı şekilde diyor söyledim. Ya Resulallah, işte halkın sana olan sevgisi, teveccühü çok fazla. Efendim yiyecek, içecek vesaire, bazı şeyleri sana onlar göndermekten sonsuz onur duyuyorlar, haz duyuyorlar. Ancak gördüğüm kadarıyla hep Ayşe'nin yanındayken bunlar daha çok sana geliyor. Ama diğer hanımların da bu konuda sıkıntısı var. Onlar da benim gibi diyorlar ki Resulullah Aleyhisselam'a söyle efendim, ashabına emretsin de sadece Ayşe'nin yanında değil, efendim kim yanındaysa hediyeler orada gelsin şeklinde. Üçüncüyü biraz daha geniş söyleyince Aleyhisselam ya Ümmü Seleme buyurdu. Ya Ümmü Seleme, Ayşe hakkında bana eziyet etme. Ayşe hakkında bana eziyet etme. Yemin olsun, ondan başka biriyle aynı örtü altındayken bana vahiy gelmedi. Evet, bu hadis-i şerif malum. Yani Aleyhisselam'a vahiy sürekli geliyor. Ama Aleyhisselam diyor ki, hanımlarla beraberlik noktasında Ayşe'nin yanında bana diyor sürekli vahiy gelmiştir. Ayşe'nin yanında bana sürekli vahiy gelmiştir. Şöyle anlaşılmasın, bundan da korkarım, vebali büyük olur. Diğer annelerimiz takva sahibi değiller mi, muttaki değiller mi? Haşa. Ayrı ayrı gördüğümüzdeki göreceğiz. Onlardan ne kadar muhtereme insanlar olduğunu göreceksiniz efendim. Hepsi birbirinden kıymetli, pırlanta insanlar. Ancak vahiy farklı bir olay. Ve Allah Teala takdiri o da, biz ona karışmayız. Efendim Resulullah öyle buyuruyor. Yani Ayşe ile beraberken, onunla aynı yatağa yatarken, aynı odada otururken, aynı beraberken bana diyor vahiy gelirdi. Sadece diyor onun yanında gelirdi. Şöyle anlamayalım. Bütün vahiyler öyle geldiği anlamına değil, hanımlar arasında efendim aleyhisselam Ayşe annemizin yanındayken vahiy gelirdi şeklinde ifademizi düzgün olarak kullanmış olalım. İleride Hazreti Hafsa annemizi göreceğiz. Orada Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Hafsa annemizi, ki onun kızıdır, nasıl uyardığını göreceğiz. Ama burada kısaca Ayşe annemize olan ilgisinden dolayı söyleyeyim. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh sevgili kız Hazreti Hafsa'yı uyarır. Hafsa kızım, sakın ha Ayşe'ye karşı kibar ol, ince ol, nazik ol. Sakın onu karalamayasın, sakın onu kötülemeyesin. Sakın ha. O senden güzeldir ve o Resulullah Aleyhisselam'a senden daha sevgilidir. O Resulullah'ın gözdesidir. Evet, bunu daha sonra Resulullah Aleyhisselam duyacak, tebessüm edecek. Efendim, gerçekten bu takdirane duruşu takdir edecek. Yani burada baba kızına uyarıda bulunuyor. Kocasına karşı davranışı noktasında aman kızım akıllı ol, dik dur, kendini ezdirme, Ayşe'den baskın çık diyerek kızın huzurunu kaçırmıyor. Aman kızım Ayşe ile yarışma diyor. Ama aynı zamanda onun nezaketini gör, sen de nazik ol. Şimdi bugün aileler maalesef, yani ufak bir şey oluyor, aman kızım kendini ezdirme, kalk gel diyerek çok gerçekten düşündürücü bir şekilde aileler parçalanıyor maalesef. Oysa daha buna benzer o kadar örnek gelecek efendim, o kadar güzel örneklerimiz var. Kitaplara geçmiş, yazılmış, çizilmiş ama hayatımıza niye geçmiyor anlamakta zorlanıyorum. Hazreti Ayşe annemiz öyle zeki, anlayışlı, hafızası kuvvetli, konuşması çok güzeldi. Evet. Kur'an-ı Kerim'i en iyi anlayanlardandı. En güzel okuyanlardandı. Güzellik sadece ses değildir. Bunu daha önce söylemiştim. Anlayarak okumak yani. Resulullah Aleyhisselam'ı en iyi anlayan, en iyi yansıtandı gelecek nesle. Vasıfları çoktu. İşte bundan dolayı Resulullah Aleyhisselam'ın yanında müstesna bir yeri vardı Ayşe annemizin. Efendim, Urve bin Zübeyr'in rivayetine göre ifk olayı olmamış olsa bile Hazreti Ayşe'nin kuvvetli zekası ve kıyamete kadar okunan bir kısım Kur'an ayetlerinin onun yanında inmesi fazilet bakımından ona yeter de artar bile demiştir. Peki Urve bin Zübeyr kimdir? Ben böyle bir rivayeti elime aldığımda bu şahsın da kim olduğunu bilmek isterim. Urve Resulullah Aleyhisselam'ın asabını gören efendim tabiinden bir zattır. Zübeyr bin Avvam'ın oğludur Urve. Dolayısıyla Hazreti Ayşe annemizin ablası Hazreti Esma'nın oğludur. Yani Hazreti Zübeyr ile Esma'dan doğmuştur Urve radıyallahu anh. Ve Urve Hazreti Ayşe annemizin en has talebelerindendir. Öz yeğeni olduğu için yanına sürekli girip çıkacak ve tabir yerinde ise, tabirim biraz mazur görünüz lütfen rica edeceğim. Yani lisansını, yüksek lisansını, doktorasını, doçentliğini, profesörlüğünü tabir yerinde ise Hazreti Urve, Hazreti Ayşe annemizden alacak. O yüzden Urve büyük alimdir. Çünkü büyük alimenin öğrencisidir. Urve bin Zübeyir radıyallahu an işte böyle diyor. İfk hadisesini kenara koyuyor zaten. Çünkü bir sayfa Kur'an geldi hakkında Ayşe annemizin ondan beri olduğuna ilişkin. İşte diyor ki o olmasa bile ki o zaten işi götürdü ama o olmasa bile diyor onun diyor onunla ilgili diyor çok Kur'an ayeti gelmiştir. Dolayısıyla bu da zeki bir insandı. Efendim bu zekasıyla onca insana faydası olmuştur. Ona yeter diyor. Onun diyor faziletini bu yeterlidir. Evet. Hazreti Ayşe annemiz Hazreti Peygamber nazarında çok kıymetliydi. Resulullah Aleyhisselam onun diğer hanımları arasındaki yerini anlatan güzel sözleri var. En çok meşhur olan sözünü hadisi size nakledeyim. Aleyhisselam diyor ki birçok erkek mükemmel kılınmıştır. Birçok erkek mükemmel kılınmıştır. Ancak kadınlarda ise sadece Meryem binti İmran ile Firavun hanımı Asiye faziletli kılınmıştır. Ayşe'nin diğer bütün kadınlara üstünlüğü ise Tirit'in öbür yemeklere olan üstünlüğü gibidir. Bunu Aleyhisselam buyuruyor. Efendim hatırlayacaksınız Hazreti Hatice annemizi görürken cennet hanımlarının seyyideleri, sultanları, hanımefendileri dört demişti Aleyhisselam. Orada Hazreti efendim burada saydığı gibi yani Hazreti Meryem'i saymıştı. Hazreti Asiye'yi saymıştı. Hazreti Hatice annemizi ve Hazreti Fatma'yı. Bazen biz çeviriyi yanlış yapıyoruz. Cennet hanımları dörttür diye bir hata ediyoruz. Haşa. Haşa. Cennet hanımları çoktur. Cennet hanımların hanımefendileri, seyyideleri diyor. En önde gelenleri dörttür diyor. Bu hadiste Ayşe annemiz yok. Ancak Ayşe annemizin hayata katkısı bakımından Aleyhisselam onu yemek örneği vermiş. Çok ilginç geliyor bana bu. Yani çok fazla anladığını sanmıyorum. Ama zannediyorum yemek kültürü olanlar sanırım bunu daha iyi anlarlar. Bilhassa hanımlar daha iyi anlarlar. Çünkü ben şimdi Tirit yemeğini tarif etsem bile edemem. Yani kitaplar ne diyorsa onu söylerim ancak. Fakat şunu bilmem lazım ki bilemiyorum. Sanırım siz de bilemiyorsunuz kıymetli dinleyenlerim. Yani Tirit yemeğinin Tirit'in öbür yemeklere olan üstünlüğü gibidir diyor ya Aleyhisselam. Peki Hazreti Peygamber döneminde ne tür yemekler yapılırdı? Yemek kültürü neydi? Bunların tamamını bilmemiz lazım ki Tirit'in üstünlüğünü anlamış olalım. Değil mi efendim? Öyle ezbere söz söylemek yanlış olur. Ancak bu Tirit ne kadar önemli bir yemek ki? Demek ki Aleyhisselam yani Tirit'in öbür yemekler olan üstünlüğü gibidir diyor Ayşe annemizi. Yani bir yandan yemek örneğiyle mide arasında bağlantı kuralım. Diğer taraftan sevgiyle kalp arasında bağlantıyı kuralım. Hani halk arasında çok veciz söz vardır ya, insanın yani muhabbet midesinden geçer mi? Nasıl böyle bir şey ifade ederler? Yemek o bakımdan oldukça önemli. Efendim Aleyhisselam böyle örnek veriyor. Yani Hazreti Hatice annemiz için ben onun sevgisiyle rızıklandırıldım derken burada sanki Ayşe annemize çok özel bir ince nazik bir dokunuş söz konusu. Yani yemek, rızık, sevgi rızkı burada direkt yemek. Yemek bir rızıktır. Ve Allah-u Teala Allah'ın Resulü Ayşe annemizin diğer hanımlar arasındaki yerini tespit noktasında Tirit'in öbür yemekleri olan üstünlüğü gibidir diyor. Dolayısıyla aslında Ayşe annemizin böyle yemek kültürü fazla şey değildir. Onu söyleyeyim size efendim. O daha ziyade o Ummu Seleme annemizden çok paslaşır yemek konusunda ama Ayşe annemizin alanı yemek değil çünkü onun alanı ilim, Kur'an. O Kur'an insanı, hadis insanı o. ve İslam'ın hayata yansımasında dev bir kişilik ve duruş söz konusudur Hazreti Ayşe annemizde. Ama ben bunu hanımların ince zekelerine, ruhlarına ithaf ediyorum. Zannediyorum onlar bunu açsalar, bir hanım bacımız, hanım kardeşimiz, sanıyorum burayı daha güzel açar. Ama ben okuyorum işte bazı hanım bacılarımızın yazdığı annelerimizin hayatını. Öyle robotça yazmanın manası yoktur. Eğer çok fazla malzeme elimizde yoksa efendim yazmayalım yani. Çünkü çok takvaydı, çok mütevaziydi, çok iyiydi. Böyle yuvarlak laflarla hayat olmaz. Olmaz. O zaman herkes kendi işini yapsın diyelim. Öyle bir şey söyleyelim ama şu ifade ettiğim kısım hanımlar tarafından çok daha iyi anlaşılır erkeğe nazaran. Çünkü Allah'ın Resulü efendim Ayşe annemizin üstünlüğünü, faziletini örnek verirken verdiği örnek yemek örneğidir. Tiridin öbür yemeklere olan üstünlüğü gibidir diyor. E şimdi dedim ya az önce, o dönemde bazen yanlış anlaşılıyor. Hocam yemek çeşitleri var mıydı falan diye bazen soruluyor. Subhanallah. Olmaz mı? Elbette var. Açın bakın, bakın bakalım asr-ı saadette yemek kültürüne neler göreceksiniz? Var yani, bu konuda çok güzel de çalışmalar yapılmış, doktora tezleri yapılmış yani var. Ama ben şimdi onu okuyarak kalkıp da yemekler arasında bir kıyas yapacak konumda değilim yani. Ben o damakçı değilim. Hani bazen bu yemek yaparlar yarışma olur mesela. Uzmanlar katılıyor ya, işte o damaktan bir şey onlar puan veriyorlar yani. Bütün yemekler güzeldir. Amenna. Dolayısıyla o damak, o aradaki o ince farkı fark edebilecek bir incelik sahibi olmak lazım. O yüzden bu hadisi ve bu hadiseyi anlamak için gerçekten burada bu hanım sezgisi gerekiyor. Ben bunun altını üstünü koca koca çiziyorum. Büyük harflere de yazmış oluyorum. Aynı zamanda sözlüklerle bunu söylüyorum. Efendim Ayşe'nin diğer bütün kadınlara üstünlüğü Tirit'in öbür yemekler olan üstünlüğü gibidir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Bir üzerine çıkalım şimdi. Çünkü yeri geldi artık. Bir üzerine çıkalım ve süperbe güzelliği de bir cümleyle noktalayalım. Nedir? Aleyhisselam buyurdu ki Ayşe benim cennetteki eşimdir. Ayşe benim cennetteki eşimdir. Evet, aile hayatımızın, eşimizin cennette de efendim bizimle beraber olması, bizim de onlarla beraber olmamız için Resulullah Aleyhisselam'ın önümüze koyduğu güzelliği, bütün güzelliği yaşamamız gerekir diyerek ve bu sefer sanıyorum az da olsa biraz uzattım gibi sözlerimi burada noktaya koyayım. Çok tatlı, muhabbetli konuyu işlediğim için beni bağışlayın. Bu seferlik birazcık zamanımı açmış oldum. Allahu Teala hem size hem bize bu güzelliklerden güzellik, incelik ölçüsünde faydalanmayı ve hayatımıza en güzel bir şekilde yansıtmayı lütfetsin diyor. Hepinizi saygıyla, selam, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum efendim.